Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 29 Mayıs 2020 Cuma. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Haftayı kapatıyoruz. Haftayı turizmle kapatıyoruz. Dünyada küresel ekonomik görünüm parlak değil. Koronavirüs etkisiyle ekonomiler durdu. Ulaştırma sektörü durdu. Turizm sektörü. İnsanlar seyahat etmediler. Doğal olarak en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Türkiye açısından da çok önemli. Yavaş yavaş bir karantinadan çıkış var. Tırnak içerisinde normalleşme var. Ama yetecek mi? Bu sorunlu alana el atacağız. Görünümüne bakmaya çalışacağız. Dünyadaki duruma ve Türkiye'deki duruma. Programın ikinci yarısında bugün eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'le konuşacağım. O yakından takip ediyor bu alandaki gelişmeleri. Türk turizmini bekleyen dünya koşullarına koronavirüs etkisiyle bakmaya çalışacağız. Hem tabii Avrupa'da açılma var ama nereye gidecek bu turistler? Avrupa Birliği kendi içerisinde Güney Avrupa'da mı tutacak? Rusya'dan mesajlar son dönemde, ben de aktarmıştım size. Yine aynı şekilde sadece iç turizm mi olacak? Türkiye'de bu işler nereye varacak sorularına birlikte Bahattin Yücel'in değerlendirmesini alarak ortaya koymaya, sermeye çalışacağız. Tabii küresel çapta gelişmeleri de aktaracağım size. Dünya çapında koronavirüsten hayatını yitirenlerin sayısı 360 bini aştı. Vaka sayısı 6 milyona doğru ilerliyor. Güney Kore gibi yerlerde yeniden bir takım kapanmalar gündeme geldi. Çünkü açılma başlayınca salgının hızı da arttı. Maalesef böyle bir durum var. Türkiye'nin de açılmaya başladığı bir dönemde dikkat çekici bir eğilim. İkazda bulunanları haklı çıkartacak gelişmeler var. Amerika'da isyan hali var. Bir siyah öldürülmüştü, George Floyd. Bütün bunları notlarında aktarmaya çalışacağım haftanın son ekseninde. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasından, her yerden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da yayınımızın tekrarı olduğunu bir kez daha anımsatayım ve Eksen'e başlayalım. Evet, küresel ölüm sayıları, kayıp sayıları koronavirüs vakasında 360 bin 300'leri aşmış vaziyette. 5 milyon 800 binden fazla vaka var. 2,5 milyona yakın insanda iyileşmiş durumda. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verileri, Worldometer sitesinde biraz daha yüksek veriler ama aşağı yukarı rakamlar bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümlerin sayısı 101 bini aşmış durumda. Vaka sayısı da 2 milyona doğru gidiyor. Avrupa'da da durum çok parlak değil ama herkes açılıyor, saçılıyor, öyle söylemek lazım. Gelişmekte olan ülkeler Afrika, Latin Amerika'da Brezilya odak, Orta Doğu'da da BM Genel Sekreteri Guterres'in Yemen uyarısı vardı. Zaten savaş halinde Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyonun başlattığı savaşın sürdüğü Yemen'deki durumun trajik olduğunu söyledi. Koronavirüs vakalarının %17'sinin hayatını yitirdiğini söyledi. Sağlık koşulları da, yaşam koşulları da zaten parlak değildi salgın öncesinde. Dolayısıyla daha da fazla etkileniliyor. Aşı girişimleri, pandemiyle mücadele, koordinasyon devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de Londra'da bir zirve düzenleneceğini aktarmıştım size. Rusya'nın BM daimi temsilcisi bu koşullar altında Avrupa Birliği'ni pandemiyle mücadeleyi engelleyen yaptırımlardan vazgeçmeye çağırdı. Vasily Nabeznya'nın açıklamalarıydı bu. Dün konseyde bölgesel BM örgütlerinin etkileşim toplantısında bu şikayette bulundu ki Sergey Lavrov'un da batılı ülkelerin zarar gören diğer ülkelere Rusya'dan yardım gitmesini istemediklerini dile getirmişti. Böyle bir küresel dayanışma çabaları varken böyle şikayetler de eksik olmuyor. Tabii Çin tartışmalarının devam ettiğini iki gündür ben de konuşmaya çalışıyordum. Nereye gidiyor bu iş diye Trump yönetimiyle gerilimin düzeyi en son Hong Kong'u ve Xinjiang bölgesini içerecek şekilde Amerika'da atılan adımlarla artmış durumda. Çin de Hong Kong'u ve Xinjiang'ı kırmızı çizgisi olarak daha çok belirginleştirecek şekilde koyuyor dünyanın önüne. Çin Başbakanı Li Keqiang'ın açıklamaları vardı. Pekin'de bu yıllık meclis toplantıları sırasında basın toplantısı düzenledi. Amerika ile ilişkilere değindi. Yeni sınavlarla karşı karşıyayız dedi. ABD'nin işbirliği iki tarafa fayda sağlar. Çatışma sadece ilk ülkenin çıkarlarına değil, bütün dünyadaki duruma zarar verir ikazında bulundu. En son işte Hong Kong'da da geçerli olacak ulusal güvenlik yasası kabul edildi. Tek ülke iki sistem. Amerika'nın da tanıdığı bir şey bu. Bunun tabii nereye evrileceği de merak konusu. Çin Hong Kong'u kendisinden görüyor, bunu biliyoruz. Diğer dış ülkeleri de, Çin parlamentosu da ezici bir çoğunlukla bir tasarıyı kabul etti ve yabancı ülkelerin Hong Kong'un iç işlerine müdahale etmemesi, ayrılıkçı, yasa dışı ayrılıkçılığa destek olmaması yönünde çağrı yer aldı burada. Amerika-Rusya ilişkileri de gergin. Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sağlık alanında Rus dezenformasyonu başlığı altında bir ödül vaadinde bulundu. Buna tepki gösterdi Zaharova ve bunun doğrudan bir sipariş anlamına geldiğini dile getirdi. Dolayısıyla biçim bakın aşı zirveleri vesaire diyoruz ama alttan alta uluslararası rekabetin arttığı bir dönem olduğu da muhakkak. Şimdi Kremlin St. Petersburg'da zirve düzenlenecekti. Temmuz 21-23 Temmuz'da BRICS ve Şangay İşbirliği ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerin zirveleri geç tarihlere ertelenmek durumunda kalındı. Trump ise G7 Liderler Zirvesi'ni illa yüz yüze yapmak istiyor. Geçen hafta da bu konuda açıklamalar vardı. Emmanuel Macron'la Fransa lideriyle görüşmüş ve yüz yüze olmasının önemini vurgulamış. Diğer ülkeler buna yanaşacak mı? Tabii 10-12 Haziran'da Camp David yerleşkesinde planlanmıştı. Tabii Covid-19 salgını engel olmuştu. Şimdi kalkıp 10-12 Haziran'da bir şey de kalmadı. Liderler Amerika'ya, Camp David'e giderler mi sorusu var. Biraz bana zor gözüküyor açıkçası. Amerika'nın Kuzey Akım 2, Almanya ve Rusya'nın enerji bağlantısına yönelik itirazları vardı. Yeni yaptırımlar gündeme alınmıştı. Kremlin de onlara karşı açıklama yapmış. Planları değiştiremeyecek demiş durumda. İran'la ilgili de yine Amerika'nın sertlik yanlısı tutumunun devam ettiğini biliyoruz. Bu konuda da Rusya'dan yine uyarılar gelmiş durumda. ABD'den Kuveyt'e Patriot sistemlerinin tamir ve idamesi ve füze önleme mühimmatı tedarik için 1 milyar 425 milyon dolarlık askeri satışa onay verilmesi kararı Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Böyle dünya salgınla uğraşırken küresel silahlanmanın da devam ettiğine dair bir not olarak dursun bir yerde. Şimdi tabii ekonomi, dünya ekonomisi parlak değil, parlak görünmüyor. IMF Başkanı Georgieva'nın açıklaması var. Koronavirüsle mücadele kapsamında 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık ödeme yaptıklarını söylemiş ve yeni talepleri almaya, işleme koymaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar hiç bu kadar ülkeye aynı anda bu kadar hızlı desteklememiştik. Covid-19 salgını sonrası kalkınma için finansman başlıklı bir toplantı düzenlemişler. Tabii politika yapıcılara bir takım kriterler de konuluyor. Bu benzeri görülmemiş finansman furyasında bunların bedelleri de olacak. Öyle IMF size paranız mı yok, verelim o zaman diye para vermiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Avrupa Birliği ise 9.4 milyar euroluk bir bütçe, yeni sağlık programı oluşturmak üzere Brüksel'deki toplantılarda duyurulan bir rakam açıkladı. Kaynak aktarımı açıkladı. Kiryakes, gıda güvenliği ve sağlıktan sorumlu komisyon üyesi, kriz durumlarında kullanılacak bir şey. salgın bitti mi, geçti mi, geçmedi mi, daha da vahim boyutlar tekrar alabilir mi diye tartışırken en azından böylesi bir hazırlık için bütçe çıkmış gibi gözüküyor. Salgın her şeyi vurdu. Ben size Renault'u aktarmıştım. Renault dünya çapında, Renault kapanabilir, batabilir diyordu Fransızlar. Şimdi dünya çapında 14 binden fazla çalışanını işten çıkartacağı yolunda haber var. Türkiye'de bu koşullarda büyümeden bahsediliyor. Enteresan. Ne nasıl büyümüş ben çok anlayamadım. Ekonomistlere tabii ki uzmanına sormak gerekiyor ama dış ticaret açığı %67 oranında artmış. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliği oluşturulan geçici ticaret, dış ticaret verileri açıklanmış ve böyle bir rakam çıkıyor ortaya. Geçen yılın aynı ayına göre %41.4, 8 milyar 990 milyon dolar. İthalatta %25 azalmış, 13 milyar 553 milyon dolar olmuş. Yani dış ticaret açığı da %67 artışla 4 milyar 564 milyon dolara yükselmiş durumda. Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporu küresel büyüme görünümünü koronavirüs salgının zayıflattığı tespitini yapmış. Hepimizin bildiği tespit aslında. Tabii Türkiye'nin bundan hiç etkilenmeyeceği ve büyüyerek çıkacağı öngörüleri var. Berat Albayrak'ın gerek işte IMF olsun, gerek işte Fitch gibi kuruluşlar olsun, bütün dünyaya eksi büyüme yazıyorlar. Türkiye'ye de bundan farklı değil. Dolayısıyla ne olup bitiyor? Hakikaten insan merak ediyor bu açıklamalar karşısında. Covid salgınıyla ilgili Asya'da, Güney Kore'de ikinci dalga endişesi var. Bu kez okulların kapatılmasına karar verdiler. Son 50 günde en büyük vaka artışı yaşandı. 200'den fazla eğitime başlamış okulda karar geri alındı. Aynı zamanda tiyatrolar, müzeler Seul'de yeniden kapatıldı. Güney Kore bunun alarmını da veriyordu. Acaba insan şunu düşünüyor tabii, açılmaya başlayan Avrupa, Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanacak mı diye tedirgin oluyor insan. Aynı şekilde Tokyo şehir hükümeti salgında olağanüstü hal ilan etmişti. Japonya hafifletmekten bahsediyorlar şimdi başkentte, ki açılma orada da başlamıştı. Hindistan'da artışlar var efendim. Malezya'da yeni vakalar var. Asya'da durum çok parlak değil. Avrupa'da ligler açılıyor. Serie A İtalya'da, Premier Lig Britanya'da açılıyor. 17 Haziran birisi Serie A bakıyorum. 20 Haziran'da Serie A açılıyormuş. Türkiye'de de 12 Haziran'da açıldığını belirtelim. İspanya'da kademeli normalleşmede 3. aşamaya geçiliyor. Artık ülke genelinde bir açılma söz konusu olacak. Fransa'da 2. aşama tedbirlerde dijital takipler, işte park ve bahçeleri açıyorlar. Avrupa içerisinde ve dışındaki seyahatleri de yönteme bağlamaya çalışıyorlar ki programın ikinci yarısında bu seyahatler, alınacak önlemler, Covid-19 salgını bitmedi çünkü, Bahattin Yücel'e de soracağız. Almanya'da 741 yeni vaka tespit edildi. 180 bini aştı Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre. Başbakan Angela Merkel'in açıklamaları var. Avrupa Komisyonu'nun 750 milyar dolarlık kurtarma fonu sunmasıyla ilgili değerlendirmede bulunmuş. ABD ile ilişkileri zorda demiş Avrupa Birliği'nin ve bu koşullarda küresel krizde, pandemi krizinde küresel rol oynamak zorunda Avrupa Birliği vurgusu yapmış Angela Merkel. Britanya'da yine tedbirler gevşetiliyor. Bir takım tabii şartlar getiriliyor. 6 kişi dışarıda buluşabilecek. İşte 7 olsa ne olacak? Şimdi hakikaten çok acayip sorular. 5 şart Boris Johnson söz ediyor. Hastanelerin kapasitesinin aşılmaması. Bir anda vakalar patlasa, isteseler de kapasiteyi tutamazlar halbuki. Günlük ölüm oranlarında sürekli tutarlı düşüş. İşte enfeksiyon oranlarında yönetilebilir seviyelere düşüş. Koruyucu ekipman, testler vesaire gibi. İkinci dalga riskini ortadan kaldırmayı da hedefleyecek şekilde okulları, mağazaları 1 Haziran'dan itibaren, kreşleri de aynı şekilde açıyorlar. Tabii sonuçlarını göreceğiz. Yunanistan açılıp saçılmıştı. Turizm sektörü de hareketlendi Yunanistan'da. Adalara seyahatler vesaire. Şimdi tabii bir de göçmen meselesi var. Yeniden Türkiye ile göçmen krizi, sınıra yığılan göçmenler krizi patlak verecek mi diye herkes bakıyor. Kuzey Yunan adalarının yetkilileri ise artık biz bu transferleri kabul etmiyoruz diye açıklama yapmış durumdalar. Göçmen meselesi adaları çok yakından ilgilendiriyordu Yunan adalarını. Orta Doğu'da bakıyorum. Orta Doğu'da herkes Temmuz başını bekliyor. Bugün işte Kudüs'te, El-Aksa'da Cuma namazı girişimleri var. İlhak söz konusu olacak Batı Şeria'da bazı yerler. İsrail tarafından ilhak edilecek Netanyahu'nun açıklamasına göre. Önümüzdeki hafta daha detaylı bakmaya çalışacağım bu konuya. Dolayısıyla orada bir gerilim var. Suudi Arabistan'da Umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağı devam ediyor. Orada da çünkü açılma, normalleşme gündeme gelmişti. Ancak haç olmayabilir diyor Suudi yetkililer. Cami ve ibadet kurallarına dair bir dizi bilgi yayınlamışlar. İşte hasta ve yaşlılara yasak olması, camilerde Kur'anların kaldırılması, tuvalet ve abdesthanelerin kapalı olması, işte 15 dakika önce açılacak, kapanacak, sonra bir daha gidilemeyecek şeklinde umre yasağı devam edecek gibi gözüküyor ama göreceğiz. İran'da yükseliş söz konusu. 2819 yeni pozitif vaka tespit etmişler. Biraz durulmuştu. İran'da durum daha sakinleşmişti. Onlar daha önceden bazı tepe noktasını atlattılar, öyle demek lazım. Bu koşullarda 11. dönem meclis başkanlığına bu arada muhafazakar siyasetçi Tahran milletvekili Muhammed Bakır Galibaf seçilmişti. İran'ın tanınmış bir ismi. Muhafazakar kesimden tanınmış bir ismi. Emniyet Müdürlüğü vesaire de yapmıştı kendisi. Amerika ile bilek güreşi İran'ın devam ediyor, onu aktaralım yine. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi'nin açıklamaları var ki Amerika'nın İran temsilcisi Brian Hook'un Washington'ın maksimum azami baskı sına dair açıklamaları olmuştu. Ekonomik çöküşe sebebiyet olacak, verecek bu İran'da demişti. Ona yanıt vermiş ve bize boyun eğdiremiyorlar, kabul edin artık, İran'a saygı göstermeye başlayın diye tepki göstermiş İranlı sözcü. Venezuela karasularına girdi. 4. petrol yüklü tanker Venezuela'ya da yardım ediliyor. İran petrolünün rahatça satılması engellenince İran'da böyle hem Suriye'ye hem Venezuela'ya, kendi cephesinde gördüğü ülkelere yardım için harekete geçmişti. Etiyopya ordusuyla Sudan sınır hattında, Sudan arasında bir gerilim olduğunu belirtelim. Askerler arasında çatışma ve ölüler var. Bu arada böyle de krizler çıkıyor. Suriye'de demir yollarından açıklama. 2 ay sonra Şam-Halep arasında ilk tren yolculuğu başlayacakmış. Bunu duyurmuşlar. Dezenfekte etmeye de başlamışlar trenleri. Yavaş yavaş bir normalleşme çabaları olduğunu biliyoruz zaten. Suriye'de henüz her şey dinmemiş olsa bile. Rusya'da 8572 artış var son 24 saatte. Vaka sayıları hakikaten yüksek Rusya'da. 379 binden fazla. Ancak ölü sayıları düşük, işte verem aşısı gibi bir takım gerekçeler. Yani şimdi Amerika'da 101 bin insanın öldüğünü düşünün. Rusya'da gerçi nüfus yarı yarıya bir fark var ama Türkiye ile aynı. Vaka sayısı tabii ki daha az Türkiye'de ama ölü sayıları aynı. Tabii bunların içerisinde iyileşenler de önemli. Pardon, 390 bin, 387 bin, evet 387 bin doğru rakamı vermek lazım. İyileşenler de var tabii ki ama yavaş yavaş orada da bir açılma alametleri olduğunu söylemek lazım. Başkent Moskova, tabii Rusya çok geniş bir coğrafya ama kriz asıl nüfusun yoğun olduğu başkent Moskova gibi yerlerde hissediliyor. Dünyadan kat be kat düşük olduğunu söylemiş Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ki bu kriz boyunca rakamların daha da yüksek olabileceğini dile getirmişti kendisi. Bir şey gizleyip saklamadıklarını, hatta tam tersine durumun ağırlığını da sık sık hatırlatmıştı. Zafer günü maalesef korona krizine Rusya açısından denk gelmişti. 75. yıl dönümü Naziler karşısında kazanılan zafer ve kutlama yapılamadı. Oysa çok önemliydi Rusya Federasyonu için bu zafer. Şimdi Haziran'a ertelendi. 24 Haziran olarak açıklanmıştı. Liderlere yeniden davetiye gönderilecek. Anlaşılan o ki G7'de istiyor ki Trump Camp David'e gelsin liderler. Rusya'da gelebilecek olan liderlerin bu kutlamalara gelmesini istiyor. Xi Jinping, Emmanuel Macron daveti kabul etmişlerdi geçmişte, ertelenmeden önce. Bakalım bundan sonra ne olacak? Amerika'da birinci faz açılmaya hazırlanıyor. Salgının merkezi New York. 29 binden fazla ölü var. Sadece New York'ta 374 binden fazla da insan etkilenmiş durumda. Boston'da, Massachusetts eyaletinde 124 senelik maraton, Boston Maratonu ünlü, ilk kez iptal edildi. Amerika tabii Trump'ı tartışıyor bir yandan. Sosyal medya kararnamesini dün akşam imzaladı. Twitter'ı kapatırız yasa olarak, bu mümkün dedi. Çünkü Kaliforniya'da postayla oy kullanma üzerinden bir tartışmaya sebebiyet verdi Trump. Bunun üzerine Twitter bilgi doğrulama etiketini Trump üzerinde uyguladı. Bunun üzerine de Trump köpürdü. Başkanlık seçimini seçimine müdahale etmekle suçluyor Twitter'ı. Bir kararname imzalandı. İmzaladı. Adalet Bakanı'na talimat verdi. Bu talimatta sosyal medya şirketlerine yönelik bir de kanun teklifi hazırlanacak. Trump'a, tabii bu arada Trump Twitter'ın en büyük kullanıcılarından bir tanesi, hesabınızı silecek misiniz diye sordular. Adil basın olsaydı silmezdim falan, hani kendimi savunmak için hesabımı kullanıyorum şeklinde medya tekeli kamu ve özel iletişimi kontrol ediyor dedi. Yani Amerika'dan bahsediyoruz bu arada, Trump nerede yaşıyor diye de insan düşünüyor. Şimdi ne olacak? Yanıltıcı uygulamalara karşı eyalet yönetimleriyle ortak çalışma. Amerika, benim bildiğim Amerika için hiçbir anlam ifade etmiyor bu tabii. Trump'ın gücünün buna yetmesi zor ama ısrarla kapatabiliriz diye cümleler kuruyor Trump. Twitter'da yanıt verdi. Gerici bir yaklaşım bu. İfade özgürlüğünü ihlal ediyor. Karşılıklı birbirlerini ifade özgürlüğünü ihlal etmekle suçluyorlar bu arada. Trump da onları suçluyor. Gerici ve politize bir yaklaşım diye nitelendirdi Twitter'da cevabi olarak Trump'a. Tabii Amerika'da durum çok parlak değil. Geçen hafta 2.1 milyon insan işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuş ve 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaşmış işsizlik başvurusunda bulunanlar. Bu koşullarda Minnesota'yı tartışıyor Amerika. Çünkü Obama'nın döneminde 2014'te Eric Garner vakası, Michael Brown vakası vardı. 2016'da yine polisin özellikle siyahlara yönelik şiddeti vardı. Amerika'da dün de dedim size, yeni bir şey değil Amerika için bu. Ama bir yandan da belli yerleri yanıyor. Cayır cayır dün akşam saatlerinde özellikle sosyal medyada öfkeli protestocular, bu sefer George Floyd öldürülen ve çok bariz bir biçimde Rodney King'den bu yana bu kadar net kanıt da yokken savcı çıkıp elde aksi kanıtlar da var diye açıklama yaptı. Diziyle boğazına bastırarak Floyd'un nefes alamıyorum derken görüyorsunuz, izliyorsunuz. Adeta hastaneye de sonra kaldırdılar, kurtaramadılar. Adeta o apaçık bir cinayet olduğu, polis cinayeti olduğu ortadayken ortalık karıştı tabii. Minneapolis'te göstericiler polis merkezine ateşe verdiler. Cayır cayır bina yandı, çekmek zorunda kaldılar. Eyalet valisi Tim Walz acil durum ilan etti. Protestoların bu arada New York'ta protestolar oldu. Aynı şekilde Denver'da dayanışma yürüyüşleri Amerika'ya da yayılıyor. Her zaman olduğu gibi aslında. Ekmek mücadelesi bu arada, işsiz kalmış o da, bu başvuruda bulunanlardan birisi mi bilmiyorum ama yeni iş aradığını arkadaşları anlatıyor. Bayağı bir Amerikan futbolu yıldızı, Nazik Dev diye anılan da bir insan, yakınları anlatıyorlar. Hapis yatıp çıkmış, çalışmaya başlamış bir özel güvenlik şirketinde ama işsiz kalmış, sahtekarlığa başvurmakla, dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor ve o yüzden de gözaltına alınmaya çalışılmış. Nefes alamıyorum diyordu. Tabii bu arada da George Floyd için Mississippi'li belediye başkanı, beyaz tabii, beyaz üstünlükçülük buralarda daha yaygın Amerika'da. Eğer konuşabiliyorsan nefes de alabilirsin. Yani adamcağız canıyla orada nefes alamıyorum, nefes alamıyorum diye polisi uyarmaya çalışıyor ve böyle ırkçılık, böyle yorumluyor bu olayları. Trump bu arada Minnesota'da solcu belediye başkanı, Minneapolis'te olanları izleyemem arkama yaslanıp ulusal muhafızları gönderip işimi hallederim ya, ama talan olayları da çıktığı için şehri kontrol altına alamıyor, solcu bu diye yüklendi Minneapolis belediye başkanına. Jacob Frey, o da teskin etmeye çalışıyor ortalığı. Tamam, tuğla ve harç insan yaşamından önemli değil ama bu kadar ileri götürülürse o zaman talepler kabul edilemez diye. Tabii bu konuda da hani adalet tesis olmuyorsa isyan hakkımızdır diyenler de Amerika'da eksik değil. Michael Jackson dansıyla protesto etti bu cinayeti. Madonna ama çok eleştirildi. Ya tabii tabii sen böyle deyince ırkçılık bitiyor şeklinde. Amerikan kamuoyunda tepki var. Afrika Birliği'nden Amerika'da her türlü ayrımcılığın yok edilmesi çağrısı Amerika'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum diye sosyal medya hesabından yaptığı açıklama var. Amerikan adaleti bunu da cezasız bırakmaz diye de eklemiş yakınlarına George Floyd'un başsağlığı dileyerek. Latin Amerika'da Chavez'in imajını baltalamak için yerli rock gruplarına Amerikalılar kesenin ağzını açmışlar. Latin Amerika'da Covid ile ilgili notum yok bugün size. Bolivya'da bir tek karantinayı 30 Haziran'a genişlettiler, onu söyleyelim. Türkiye'de 30 kişi daha hayatını yitirdi. 1182 yeni tanı kondu ve 150 binlerin üzerinde maalesef salgın devam ediyor. 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var ama 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de açılıyor. Bakalım ne olacak sonumuz diyoruz hep beraber. Efendim Geronimos Cadillac Modern Talking'ten dinleyelim. Az sonra Bahattin Yücel'le burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda eski Turizm Bakanımız Bahattin Yücel var. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Hoş buldum. Kolay gelsin. Sağ olun.
Çok teşekkürler Bahattin Bey. Koronavirüs etkisi altında yaşamı devam ettirmeye çalışıyoruz. Her şey durdu, hayat durdu. Yani şikayet edecek çok fazla şey var ama öte yandan da turizm meselesi, insanların seyahat etmesi, ekonominin can damarlarından bir tanesi Türkiye açısından da çok önemli. Bütün dünyada da her şey durmuştu. Şimdi tabii yavaş yavaş karantina önlemleri kaldırılıyor, normalleşme diyelim, yeni normal deniliyor, tırnak içinde kullanalım. Avrupa'da açılmalar var, Yunanistan bu işi biraz daha ufak çaplı atlatmış gibi gözüküyor. Yeniden açıyorlar adalara feribot seferleri. İşte Almanya aynı şekilde 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık yaktılar. İspanya Temmuz diyor, böyle hani belki Haziran'da değil ama az kaldı, bir 10 gün 5 gün içeride açılmalar var. Türkiye'de kabak çiçeği gibi açılıyor. Şimdi böyle bir durum var. Önce şunu soracağım size. Hakikaten koronavirüsün en çok vurduğu iki sektör herhalde ulaşım sektörü ve turizm sektörü. Dünyada siz çok yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Dünyadaki durum nedir? Büyük bir kriz var mı gerçekten? Ve kısa sürede bitebilecek bir durum mu? Bu normalleşme nasıl devam eder? Nerelere gider bu işin ucu?
Aslında dünyada çok ciddi bir kriz var. Bu sadece sizin saydığınız gibi taşımacılığı, özellikle hava taşımacılığı ve konaklama sektörünü, yiyecek içecek sektörünü, kısaca onların üst yapısı turizmi etkileyecek değil, başka alanlarda da çok şiddetli biçimde gösteriyor, evet, olumsuzlukları. Ama ben size Dünya Turizm Örgütü, bu konuda en ciddi çalışan kurum olarak onu sayalım. Birleşmiş Milletler'in yan kuruluşudur, merkezi Madrid'de. Onların geçenlerde açıklamış oldukları bir varsayım var. Minimum %40, ortalama %70'lik, hatta 80'e kadar ulaşabilecek bir düşüş bekliyorlar. Bu kar marjı %5'lerin altında olan gerçekleşme oranları açısından, net karları %5'in altında olan bir sektör için ya da sektörler bütünü için inanılmaz bir felaket demektir. Herkes işini kaybedecektir, varlığını kaybedecektir gibi bir sonuca gidebiliriz. Şimdi buradan çıkış için tabii henüz tıbbi anlamda hiç kimse ne yapacağını tam olarak bilmiyor. O yüzden bu aşı, ilaç, önleyici vesaire gibi tartışmalar var. Ve tabii o tartışmalarla ilgili bu tıp dünyasının konusu. Ama sizin biraz evvel söylediğiniz gibi insanlardan bir karar vermeleri bekleniyor. Günlük hayatınıza dönün, dönerken geçmişi artık unutun. Normal hayatınızın adı bundan sonra, tırnak içine söylüyorum, yeni normaldir. Buna hazırsanız çıkın deniyor. Şimdi bununla ilgili özellikle tatilci alan ülkeler var. Avrupa Birliği içerisinden söz ediyorum, henüz daha Türkiye'ye gelmeden.
Evet.
Onlar içerisinde İtalya ve özellikle de İspanya çok büyük bir darbe yedi. Çünkü aslında İspanya bizim Türklerin Bodrum'u gibidir. Kuşadası gibidir. Avrupa, İngilizler için, özellikle Skandinavlar için giderler, evleri vardır. Oraya alışkındırlar vesaire. Ve o 100 yıllık bir gelenek aslında. Özellikle de İngiltere pazarı açısından. Onlar bu krizi çok iyi yönetemediler, öyle anlaşılıyor. Tıbbi altyapıları da yetersiz kaldı bunun ve çok ciddi kayıplar verdi. Şimdi bu kayıplar bizde de güncel, biliyorsunuz. 65 yaş ve üzerinde ama genellikle bakım evlerinde yaşayan yaşlıları vurdu. Bizim elimizde Türkiye'de bir istatistik, özenle saklanıyor bunu. Sağlık Bakanlığı çok ciddi anlamda, çok cimri davranıyor paylaşma açısından. Sanki bu istatistikler ortaya çıksa daha rahat karar verebiliriz ne olacağına ilişkin. Bütün bunlar, evet, dikkate alındı mı alınmadı mı orasını bilmiyorum. Suçlamak da istemiyorum ama böyle birdenbire sanki açıldığı zaman herkes tatile hücum edecekmiş gibi bir havayla şimdi açılışa başlıyorlar. Burada iki faktör görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bakanlık kendisine göre bir corona free sertifikası hazırlığı içerisinde. Ama burada da olumlu bir şey yaptılar. Birkaç tane uluslararası bu anlamda tecrübeli, akredite edilmiş sertifika veren kuruluşla bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalar da konaklama tesisleri ağırlıklı olarak ve onun dışında yeme içme hizmeti veren işte lokanta, bar, kafe vesaire. Onların da en azından koronanın salgınlaşmasını engelleyecek virüsün bir takım hijyenik önlemler alınmasına ilişkin bir düzenleme yapıyorlar. Bu da olumlu bir şey. Fakat gördüğüm kadarıyla burada yerel yönetimlerle Ankara arasındaki çelişki ve Türkiye'nin tatil yörelerinde yerel iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasından kaynaklanan bir farklılık var. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi orada iktidar olduğunu pek farkında değil. Yani bir bütün halinde falan çalışmıyor. Normalde tek merkezden bunları koordine etseler hem kamuoyunda çok daha fazla yer alırlar hem de daha işlevsel olur ama her belediye kendine göre bu işlerle ilgili mücadele ediyor ya da onun etkini biz kabul edelim. Şimdi bu durumda şöyle bakalım. İnsanların ben bu kendi varsayımım ama şuna dayalı olarak söylüyorum. Şimdi 65 yaş ve üzeri evde ama işte bu işlerle uğraşıyoruz. Allah'tan internet var. O bağlantı evet. Da şimdi dünyanın her tarafıyla ben konuşuyorum. Çok da rahat.
Evet.
Bir de çok çok meslektaşım var. Her yerde. İsveç'te var, Amerika'da var, İngiltere'de var. Almanya'da çok var. Onlarla konuşarak Avusturya'da var. Yani onlarla konuşarak şey yapıyorum. Takip ediyorum sanki tamamen evet. İşin içindeymişim gibi. Şimdi oralardaki durum hemen gelelim baştaki soruya. Ekonomileri çok ağır darbe yedi. Şu anda dünya ekonomisinin bir varsayıma göre %5-4 küçüleceği. Ki bu 2. Dünya Savaşı'nda bile bu kadar olmamış. Öyle düşünün.
Evet.
Yani 50 milyon üzerinde insan kaybedilmiş. Dünya ateş çemberine dönmüş. Buna rağmen bu kadar büyük bir etkileyici küçülme beklenmiyor, olmamış. Şimdi bu küçülme nedeniyle iki şey ortaya çıkacak. Biz istediğimiz kadar açalım. İstediğimiz kadar
sertifika. Kim gelecek? Kim gelecek?
Evet, onlar gelmeyecekler. İki nedenle gelmeyecekler. Bir, ekonomik durumları sarsıldı. İki, Avrupa Birliği biraz da kendi içindeki ekonomik etkinlik artsın diye korumacı davranıyor. O yüzden bir takım vergi kolaylıkları ve özendirmelerle, bunlar uçakların inişlerine, kalkışlarına, yakıtlarına vesaire, hava trafiğini kullanırlarken ödemelerine verilecek bir takım desteklerle sağlanabilir. Ki öyle eğilimler de var. Şimdi kolaylaştırıcı önlemleri aynı zamanda da kayırmacılık anlamına geleceği için bizi maalesef dışarıda bırakacak. Bizim müşteri...
Yani İtalya'ya, İspanya'ya giderler Avrupa Birliği içerisinde, değil mi? Onu kastediyoruz.
Evet, ve Hırvatistan'a giderler ve Portekiz'e giderler. Şimdi burada tabii bizim, biz tabii çok şey yapıyoruz, istekliyiz falan ama Yunanistan bu konuda bize oranla bizimle kıyaslanmayacak bir ülkedir ayrıca onu da söyleyeyim. Yani bizimle rekabet etmesi söz konusu değil, büyüklükler açısından Yunanistan. Fakat şöyle bir durum ortaya çıktı mesela siz de biraz evvel söylediniz. Şimdi Almanya, Lufthansa'nın bağlı bir iki tane daha kuruluşu var mesela. Swiss'te onlarla beraber hareket eder. Bir de Eurowings. Bu üç şirket geçtiğimiz günlerde Türkiye dışında bütün uçuş programlarını açıkladılar. 34 tane destinasyona uçacaklar. Ama Türkiye'ye gelmiyorlar. Örnek vereyim ben size. Rodos'a geliyor. Alman uçakları. Onun karşısında 26 mil. Havadan daha kısadır. Dalaman'a gelmiyor. Şimdi bunu uçuşla vesaire falan ortaya koyamayız. Burada bir kayırmacılık var. İki, toplum içerisinde kalsın hadisesi var. Tabii bizim için de en önemlisi biz daha düşük, orta ve ortanın altındaki gelir gruplarına hitap eden bir şekilde geliştirdik turizmimizi maalesef. Son, yani bu hükümetin de durumu şey değil, o daha önce de başlamıştı. Son 25 yıllık hadise budur. 22-23 yıllık hadise. Şimdi buradan kaynaklanan bir durum var. O kesim zaten seyahat edemeyecek. Özendirme nedeniyle içeride kalacak kendi ülkesinde veya Avrupa Birliği içerisinde gitmeye çalışacak. Bu bir faktör. Bir faktör daha var. Uçaklardaki sağlık önlemleri konusunda insanlarda kuşku var. Bende var, sizde de vardır.
Evet, bu arada çok özür diliyorum, araya girdim ama THY Genel Müdürü mesela açıklama yaptı. Yan koltuğun boş kalacağı yönünde bir zorlayıcı karar alınmadı diye. Şimdi uçaktan bilet aldınız, gittiniz, yanınızda biri oturuyor, ne yapacaksınız? İnsan bir tedirgin oluyor.
Yani kolay yürümeyeceksiniz baştan sonra. Başka bir önlem kimse bilmiyor ne yapacağını. Şimdi burada tabii insanlar genelde kendi otomobillerine girebilecekleri yerlere gidecekler. Bu da bizim için bir dezavantaj. Biz uçakla ideal uzaktayız Rusya'ya falan ama Rusya'dan arabayla Türkiye'ye inilmez. Şimdi ne yapacaklar Almanlar, Avusturyalılar? Güney'e inecekler, İtalya'ya inecekler, Hırvatistan'a gidecekler. Yunanistan'a bile gelebilirler. Tabii İspanya'ya gidecekler, Portekiz'e gidecekler falan, böyle bir şey başlayacak. Ve Fransa sahiline gidecekler. Şimdi bu bir bizim açımızdan dezavantaj. Yani bize gelelim iç turizme. İç turizmde zaten çoğu yazlık sahibi eğer orta ve orta üzerindeki gelir grubundan söz ediyorsak onlar yazlıklarına gidiyorlar. Yine gitmeye çalışacaklar. Daha çok gidecekler. Fakat tatilci yani haftalık tatil yapma alışkanlığını yeni yeni kazanmaya başlayan kesim 2,5 aydır hatta tatile kadar 3 aydır çalışmıyor. Yani müthiş bir gelir düşüşü var. Kredi kart borçlarını mı ödesin? Birikmiş kiralarını mı ödesin? Yoksa bu sene ya hükümeti de sevindirmemiz lazım. Bak açmışlar her tarafı. Hadi bir tatile gidelim mi desin. Bu bana biraz iyimser gibi geliyor. Tabii şimdi bu işin dramatik tarafı. Ben biraz belki karikatürize ediyoruz ama.
Evet.
Asıl önemli olan şu. 1,5 milyon doğrudan insan çalışıyor bu sektörde. Onu 4 ile çarpsak 6 milyon insan. Bir de farklı sektörler olduğu için 35-36 tane sektörü de etkiler. Bir yatay şeyi var. Etki alanı var turizmin. Oralarda da ciddi kayıplar olacağı için bu sektörü ayakta tutmanın tek yolu bir hasar tespit raporu çıkartmak gerçekçi anlamda. Ve bu sektörü ayakta tutmak için yeni bir takım fonlar oluşturmak. Burada ben iki şeye bakarım. Bir, yatırımları kaybetmeyelim çünkü toplamı 100 milyar dolardır. İki, bu 1,5 milyon insanı işsiz bırakmayalım. Bu ikisiyle ilgili oturup önlem alın mesela. Bunu kim yapmalıydı? Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmalıydı ama Kültür ve Turizm Bakanı maalesef biraz da kişisel nedenlerle sektördeki tek yasayla kurulmuş en köklü 50 yıllık kuruluş TÜRSAP onu hiç dikkate almıyor. TÜRSAP da o dikkate almadığı için ağzını açıp konuşmuyor. Böyle bir garip bir şey içerisindeyiz. Halbuki bütün sektör ve paydaşlar oturup hatta etkilenen sektörler de buna dahil onlarla bir çözüm bulunabilir. Türkiye'nin mesela örnek vereyim ben size. Çok ciddi yetişmiş bir rehber kitlesi vardır. Dünyanın en başarılı rehberleridir. En donanımlı rehberleridir. Şimdi turist gelmeyince onlar da işsiz kalıyorlar. Hayatını buradan kazananlar var. Bizim binlerce rehberimiz var gibi. O yüzden bu konuyu enine boyuna tartışmamız lazım. Fakat biz genelde siyasetçiler bunu magazinleştiriyorlar. Yerel yönetimlerle Ankara arasındaki çekişme de burada olumsuz maalesef etkide bulunuyor. Bu sene ben resmi görüşe yansıyan beklentileri çok yüksek buluyorum. Ama eğer gidilen yerlerin ve gidiş sırasında sağlık koşullarının elverişli olduğuna ilişkin bir takım inandırıcı etkiler yaratabilirsek burada yerel yönetimlere de çok düşüyor. Bakanlığa da düşüyor ve tesislere düşüyor. O zaman insanlarda bir hareket
TÜRSAP. Evet, TÜRSAP'ın belediyelerle işbirliği halinde hareket etmesi için de çok iyi bir zemin var aslında. Sadece Ankara'da değil herhalde ama bu konuda değil bir şey var mı onu da bilmiyorum.
Ben de şaşırıyorum yani neden bu konuda bir işbirliği olmuyor? Ama yani bir şey durumunda sektörde maalesef. Biraz da galiba sektörün de liderliğe ihtiyacı var. Bunu sadece ben siyasetçilere suçlamıyorum yani. Bu bir tür son zamanlarda moda öyle diyeyim input output meselesi. Ne kadar çok bilgi giderse siyasetçi de ona göre karar verir ve etkilenir bundan. Ben sektörün de bu konuda çok gerçekçi düşünmediğini, belki de olayların sıcaklığı yüzünden biraz paniklediler. Ama oturulup sağduyuyla ve akılcı çözümler bulunabileceği kanısında.
Anladım. Bir de Rusya'yı da soracağım. Çünkü Rus turistler de çok etkili. Ama bu sene Rusya'dan gelen haberlere baktığımız zaman hem başbakan yardımcısı düzeyinde dış turizme izin verilmesi için ön koşul yok dediler. Hem Rus turizmin açıklamaları var. O da benzer bir tutum takıldı. Onlar da iç turizmi işte belki Karadeniz sahillerini tercih edecekler gibi gözüküyor. Rusya'yla da Türkiye için özel bir anlamda taşıdığı için özel bir takım temaslar gerekir mi? Rus turistler açısından ne olacak?
Şimdi iki etkisi var. Bunlardan birincisi petrol fiyatları düştü. Rusya'da ruble dolar karşısında çok ciddi geriledi. Ortalama 75'e çıktı yani. 1 dolar 75 ruble bu bayağı ciddi bir şey. Rakam. O yüzden ekonomisi çok parlak değil Rusya'nın. Bir kere birincisi. İkincisi salgın birdenbire tırmanış gösterdi. İşte bir takım önlemler biz burada çok başarılıyız falan diyorlardı ama şimdi o başarıyı gölgeleyen çok bence önemli sayıda artış var. Bu artışın da getirmiş olduğu bir frenleme var kendilerine. Üçüncüsü de Rusların geleneksel bütün demiryolu yapıları şöyle baktığınız zaman haritada şimdi gelip Kırım'da düğümlenir. Yani hep Karadeniz'e doğru tatil yapma eğilim vardır ama Türkiye özellikle bu açığı kapattığı için Türkiye yazdıkları gibi kullandılar. Bunda da biz çok başarılı olduk. Bunu da itiraf edelim. Bizim orada çalışan Türk kökenli operatörlerimiz var. Onlar o pazarın %50'den fazlasını kontrol ediyorlar. Ama şöyle bir durum çıktı ortaya. Geçtiğimiz hafta Mesiskin var. Başbakan yardımcısı var mı? Birinci yardımcı. O gayet bir şekilde şunu söyledi. Dedi ki bu sene yurt dışı tatil planı yapmayın. Bu konuda yapanlar da varsa iptal etsinler. Çünkü çıkış çok zor. Bunu söyledi. resmi görüş artık. Bundan daha ötesi yok ama şimdi biz de efendim Temmuz'da gelir. Temmuz'da gelmezse Eylül'de gelir. Yahu Eylül'de Ruslar çocuklarıyla yaparlar tatilleri genelde. Okula giderler çocuklar. Mayıs'ta işte tatil var. Evet. Mayıs'ın sonunda. Ağustos'ta zaten dönerler. Yani Türkiye elde ne yapmaya gelecekler Allah aşkına. Onun için bu iyimserlik iyi bir şey.
Ya boş bir beklenti yani diyorsun.
Evet. Onun için ben de bizim bir numara Ruslar alıcımız. Aynı şey şimdi İngiltere pek fazla gündemde yoksa iki numara İngiltere'dir bizde. O da aynı şekilde. Hollanda da çok parlak değil öyle görünüyor. Onun için şunu görmemiz 2020'yi kaybettik. Kayıplarımızı telafi etmek için ne yapabiliriz kendi öz kaynaklarımızla? 2021'de ne yapmalıyız onu konuşalım. Ama şimdi diyor ki efendim reklam kampanyası yapalım. Allah Allah. Yani neyin reklamını yapacağız biz? Yani benim bir ürün vardır, o ürünün talebi vardır. Taleple ürünü birleştirmek için reklam yapılır. Gelmeyecek insanlar. Onun için Türkiye'nin bunu iyi yönettiğini göstermesi. Mesela sağlık alanında Türkiye bir başarı yarattı aslında. Yani bunu ben hükümeti eleştirmek ya da övmek için söylemiyorum. Çünkü Cumhuriyet'in kazanımlarından hareket eden tıp kadrosu ve en fazla kayıpları da onlar verdiler. Onları da burada saygıyla anıyorum. Türkiye evet. Bu konudaki başarısının hikayesini dünya ile paylaşırsa bence çok çok katkıda bulunur. Ama tabii bu arada maskeleri dağıtamadığımızı söylemeyi de bence unutmayın.
Evet, evet. Son olarak bir de Birleşmiş Milletler'in bu Dünya Turizm Örgütü, İstanbul, Doha, Dubai ile ilgili bir işte pilot projelerin lideri olacak derken siz beni ikaz ettiniz, ulaştırmayı kastediyorlar diye. Çünkü böyle de bir şey var, açıklama geldi. Ama hub olma, işte İstanbul Havalimanı mesela, işte o hub olma mantığıyla da kurulmuştu. Bu açıdan baktığımızda nasıl bir resim görüyorsunuz bu açıklamayı değerlendirmek bağlamında? Hem de havacılık sektörü bağlamında.
Şimdi şu anda henüz daha açılmadı tamam ama size şöyle söyleyebilirim. 15.500 tane yolcu uçağı yerde dünyada. Ürdün'de, çölde. Ağırlıklı olarak Amerika'da, Arizona ve Oklahoma çöllerinde Amerikalılar uçakları park edecek yerleri genişletiyorlar. Ve beklentileri 2021 yılı Nisan'ından evvel de tam kapasiteli uçamayacakları yönünde. Bu çok kötü bir şey tabii. Bu arada söyleyeyim size. Lufthansa iflas edebilir gibi, o yüzden 10.000 kişiyi çıkartıyor. SAS var Skandinavya'da 5.000 kişiyi çıkartıyor. Bunların çoğu pilot ve uçuş personeli. Norveç'in var hemen onun kuzeyinde Norveç Hava Yolları uçaklarının hepsini Ürdün'deki çöle götürdüler. Şimdi şu anda İngiltere'de de aynı şekilde uçak şirketleri iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi böyle bir durumda tabii ki İstanbul çok önemli bir yer, hub noktası. Doğa bizimle tatil anlamında kıyaslanacak bir yer değil. Gerçi son zamanlarda Katar bizim için çok önemli bir yer haline geldi ama.
Evet.
Evet ama yani turizm açısından değil de bu hava yolcu trafiği açısından özellikle bir özel bölge konumuna gelsin isteniyor. Ama öte yandan işte İran'la gerginlik var Körfez'de ve ayrıca Çin'le Batı arasındaki uçuşlarda da bu hastalık salgın nedeniyle müthiş bir durgunluk söz konusu. Şimdi bütün bunları pilot bölge olarak seçip belki işte sağlık önlemlerinin ne kadar yerinde olduğu, uçakların ne kadar güvenilir sağlık koşulları açısından hale geldiği vurgulanır ise yavaş yavaş bu bir, tam anlamıyla bir halkla ilişkiler projesi var aslında, PR projesi de bu ortaya çıkar. Dünya Turizm Örgütü'nün de oradaki düşüş çok büyük tabii. Onlar da rakamlara güncel olarak hakim oldukları için sanıyorum böyle bir harekete geçtiler.
Evet. Peki çok çok teşekkürler Bahattin Yücel. Hakikaten hem sektör önemli bir sektör. Çok fazla çalışan var. Herkes merak ediyor ne olup ne biteceğini. Hem durumu analiz ettiniz hem de önerileri de ortaya eleştirilerle birlikte attınız. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
Günler. Evet, biraz dünya turizmine baktık bugün. Bahattin Yücel eski turizm bakanımızla birlikte. Hakikaten Türkiye açısından, Türkiye ekonomisi açısından da çok önemli bir sektör, turizm sektörü. Tek başına sadece işte tatil yerleri diye düşünmemek lazım. Ulaştırma, konaklama, yeme içme, pek çok sektörü de kapsayan bir üst başlık olduğunu unutmamak lazım efendim. Haftaya veda ediyoruz bugün artık. Green Day'den Holiday'i çalalım. Herkes tatile çıkabilsin gönül rahatlığıyla. Umudunu dile getirerek pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.